Ayrım 15.
Yıl 1976, bir gün 55'ine yakın bir hanım nefes nefese mecmuaya geldi. Çantasından anti-siyonist ve masonluk aleyhtarı bir takım kitaplar çıkardı. Siyonistler aleyhine birkaç söz etti ve sonra "Ben buraya Türkiye'deki öğrenci hareketlerini durdurma konusunu konuşmaya geldim." dedi. Şaşırdım, konuyu o zamanki Cumhurbaşkanı'nın Fahri Korutürk, kız kardeşiyle görüştüğünü, CHP'den Turan Güneş'le görüştüğünü ve bizimle görüşmek üzere geldiğini aktardı. Ben kendisine hangi milletten olduğunu sordum. Almanım dedi. Ne zaman Müslüman oldun dedim. Müslüman olmadım. Ben Hristiyanım dedi. Bu meseleler sizi neden ilgilendiriyor dedim. Ben bir Türk'le evliyim. 25 senedir bu ülkede yaşıyorum. Bu ülkenin ekmeğini yedim. Kaos içinde olmasına gönlüm razı olmuyor dedi. Çok canım sıkıldı. Kapıyı gösterdim ve lütfen dışarı dedim. Şöyle cevap verdi. Siz benim önemimi anlamadınız. 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan önce Filistin müftüsünü ziyaret ettim. Durumun vahametini anlattım. Bazı tedbirler anlattım. Önemsemedi. Sonunda kaybettiler. Ben size projemi bile anlatmadım. Tekrar geleceğim. O zaman kabul edeceksiniz dedi, ayrıldı. Ben bunu liderimiz Aykut Edip Ali'ye hemen ulaştırdım. O şöyle dedi. Keşke projesini bir dinleseydim. Bilgimiz olurdu. Bir daha gelirse projesinin açıklamasını söyle. Nitekim 3-5 gün sonra kadın yine geldi. Bu sefer normal karşıladım ve anarşiyi önleme projesini sordum. Şöyle söyledi. Gençler arasında bir kucaklaşma senaryosu düzenlemek istiyoruz. Önce falan asistanın, daha sonra medyada çok görünen meşhur bir profesör oldu. Sağcılar ve solcular arasındaki taraftarlarını kucaklaştıracağız. Sonra mücadeleci ve CHP'li gençleri kucaklaştıracağız. Sonra bu mizansenleri basında büyüterek sunacağız. Daha sonra diğer gruplar gelecek. Bu esnada öğrenci yurtları hakkında bilgiler sundu. Hayli araştırma yaptığını anladım. Sonra şöyle söyledi. Sizin falan profesörle görüşmeniz gerekiyor. Profesör adına randevu saati ve buluşma yeri verdi. Bu proje bizim dışımızda kısmen uygulandı. Basın büyüttü ve fakat başarılı olamadı. Daha sonra görüşmemiz teklif edilen profesörün adı 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin kuruluşuna sıkça telaffuz edildi. Adı geçen eser sayfa 300. Milli mücadeleci İrfan Küçükköy asıl şimdi bu yazdıklarıyla Türkiye'ye hizmet etmektedir. Hiram Abbasların, Mehmet Eymürlerin azılı solcu düşmanı olmalarında Sabetaist olmalarının etkisi var mıydı? Bu ikilinin Mossad hayranlığını, İsrail işbirliğini nasıl analiz etmemiz gerekiyor? O kan ortamında yangına benzinle giden Samiha Ayverdi gibi ülkesinin gencine, yazarına kin duyan sağcılarını tekrar gözden geçirmeliyiz. Yaptıklarından değil, neden yaptıklarından dolayı. Şeyhlik hep kadınlardan geçiyor. Dönelim Kenan Rifai dergahında neler olduğuna. Kenan Rifai dergahının müridi Ekrem Hakkı Ayverdi de şeyhi gibi 4 kez evlendi. Hamdiye, Adviye, Azize ve İlhan. Samiye Ayverdi ise genç yaşta evlendi. Kızı Nadide Ulu Ant doğduktan sonra boşandı. Ne kendi yazdıklarına ne de dergahla ilgili kitaplarda Samiye Ayverdi'nin eşinden hiç bahsedilmez. İsmi bile bilinmez. Bu konuda bir sansür var. Niye acaba? Ekrem Hakkı Ayverdi 24 Nisan 1984, Samiye Ayverdi ise 22 Mart 1993 tarihinde vefat etti. Her ikisi de İstanbul Merkez Efendi Mezarlığı'nda Kenan Rifai'nin ayak ucuna defnedildi. Mesut Yılmaz eşi Berna Yılmaz'la Samiye Ayverdi'nin cenaze törenine katılan tek siyasi liderdi. Müritlik bağı var mıydı? Sanmıyorum. Ama Samiye Ayverdi'nin torunu Gülşah Ulu Ant, Mesut Yılmaz'ın kuzeni Tarık Akçal'la evliydi, akrabalık vardı. Selanikli Kenan Rifai ile de akrabalık olabilir. Çünkü Mesut Yılmaz'ın kuzeni Yahudi iş adamı Sami Ofer'in ortağı Mehmet Kutman, 24 Temmuz 2004 tarihinde CNN Türk'te katıldığı programda babasının Karadenizli, annesinin ise Selanik kökenli olduğunu söyledi. Şişli Terakki mezunu Berna Müren Yılmaz'ın anne tarafı da Selanikliydi. Ayverdi kardeşlerin kurduğu Kubbe Altı Cemiyeti zamanla Kubbe Altı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı'na dönüştürüldü. Başkanlığını Ekrem Hakkı Ayverdi'nin son eşi, baba tarafından Kafkasyalı, anne tarafından Selanikli, İlhan Ayverdi yürütmektedir. Ekrem Hakkı Ayverdi bibliografyası ve Samiye Ayverdi bibliografyası Kubbe Altı Neşriyat'tan çıktı. Her iki kitabın yazarı da Kenan Rifai Dergahı müritlerinden İsmet Binark. 47 yıl Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten İsmet Binark, Türkiye'nin önde gelen arşivcilerinden biriydi. İsmet Binark'ın amcası da ünlü bir isimdi. Profesör Doktor Hikmet Binark. Profesör Binark İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, TBMM Kurucu Meclis üyeliği yaptı ve uzun yıllar yaptığı bir görevi daha vardı. Feyziye Mektepleri Yönetim Kurulu Başkanlığı. Binark ailesi Feyziye Mektepleri ile ilgilerini hep sürdürdü. Doktor Murat Binark da halen Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor. Bilindiği gibi Feyziye Mekteplerini Sabetaist Karakaşiler kurdu. Ben de düşünüp duruyordum. Rifai Şeyh'ine bağlanmış bir müride devlet nasıl güvenmiş de yarım yüzyıla yakın arşivlerini teslim etmiş diye. Anladım ki bunlar derin işler, derin ilişkiler. Beyaz Müslümanlar dergahının son şeyhiyle bu bölüme nokta koyalım. Sami Ayverdi'den sonra Kenan Rifai dergahının post nişini yine bir kadın oldu. Cemal Nur Sargut. Bu dergahta şeyhlik kadından kadına geçiyordu anlaşılan. Sargut ailesi üç göbektir. Kenan Rifai'ye bağlıydı. Anneannesi Şadiye Hanım, annesi Meşkure Hanım ve Cemal Nur Sargut. Öyle ki doğduğunda anne Meşkure Hanım'ın adını Kenan Rifai koymuştu. İngiliz filolojisinde okurken Doktor Ömer Faruk Sargut'la tanışıp evlenen Meşkure Hanım, yıllar içinde iki kitaba da imza attı. Gönülden Gönüle ve Arifler Bahçesinden. Dergahın mürşidi Cemal Nur Sargut, 3 Kasım 1952 İstanbul doğumlu. Kenan Rifai'nin 31 yaşında vefat eden kızı Semiha Cemal'in adından dolayı Cemal Nur ismi verildi. Cemal Nur Sargut, Kadıköy Kız Koleji'nden sonra Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Kimya Fakültesini bitirdi. Güneş Koleji ile Cumhuriyet Lisesi'nde kimya öğretmenliği yaptı. Kendi adına kurulan internet sitesinde hakkında şöyle deniliyor. Cemal Nur Sargut, sevgili annesi Meşkure Sargut ve mürşidi Samiha Ayverdi'nin aldığı eğitime ilaveten Hayri Bilecik Bey'den Kur'an dersleri almış, Nermin Suner Pekin hanımefendiyle de uzun yıllar Mesnevi ve Kur'an üzerinde mukayese çalışmaları yapmıştır. 25 yılı aşkın süredir İslam tarihinin altın sayfaları olan ve kütleleri peşlerinden sürükleyen büyük İslam mutasavvıflarından Hazreti Ahmet er-Rifai, Hazreti Kenan Rifai ve Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi başta olmak üzere Hazreti İbni Arabi, Hazreti Niyazi Mısri, Hazreti Şibli, Hazreti Konevi ve Hazreti Cilli hakkında inceleme ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. İbn Arabi, Sadreddin Konevi, Niyazi Mısri hakkında önceki bölümde bilgiler vermiştim. Bu isimler gösteriyor ki Kenan Rifai ve müritleri vahdet-i vücut felsefesine bağlıydılar. İlacın sendedir fakat ki göremezsin. Derdin de sendedir lakin farkında olamazsın. Sen kendini küçük bir cisim zannedersin. Halbuki sende dürülür koskoca alem. Hazreti Ali'nin bu sözleriyle açılan Cemal Nur Sargut'un internet sitesinde nerelerde seminerler verdiği de yazılı. Amerika'da Duke Üniversitesi ile Kuzey Carolina Üniversitesi'nde İslam konusunda dersler vermişti. Söylediğine göre özellikle Kuzey Carolina tasavvufun merkezi olmuştu. Cemal Nur Sargut, New York'taki Mevlana Festivali'ne katılıp konuşmalar yapmıştı. Almanya'da Frankfurt Frau Liebe, Kutsal Kadın Kilisesi'nde Hazreti Yusuf ve Hazreti Meryem hakkında seminerler vermişti. Frankfurt Üniversitesi'nde verdiği dersin adı İslam tasavvufuydu. Bu internet sitesini hazırlayanlar Cemal Nur Sargut için bakın ne diyor. Cemal Nur hocamızı anlatmak için sadece şunu yazmak yetecekti aslında. O hiç olma gayreti içindedir. Yaşanır fakat anlatılamaz. Başı açık, modern görünüşlü Cemal Nur Sargut hanımefendi, Pitagoras'tan Buta'ya, Platon'dan Sokrates'e kadar filozofları araştırmış, Sartre'ı okumuştu. Ben en çok Nietzsche'yi okudum, çok negatif etkisinde de kaldım. Fakat sonra onun da çok faydalı olduğunu anladım. Nietzsche'nin la ilahe illallah'ın la kısmı olduğunu gördüm. La yok demek, insanın bir yok devresi vardır. Hiçbir şey yok, ben büyüğüm dediği. Sonra ilah kısmı gelir. Kendimizden başka şeylere aşık oluruz. Kadınlara, erkeklere, aklımıza, başarımıza. Sonra la ilahe dediğimiz her şeyin geçici olduğu bir devre gelir. Sonra Allah illallah der. Yalnız ben varım der. Nietzsche'den de Allah razı olsun. O da bana la kısmını öğretti. Ama kendisi mutlu olamamış. Doğru olanın da mutsuzluk olduğunu savunmuş. Bu beni çok rahatsız etti. Ben yapı olarak mutlu bir insanım. Mevlana'ya yönelişim de bu dönemden sonra oldu. Kenan Rifai'nin talebeleri bugün Kubbe Altı Vakfı, Samiye Ayverdi Enstitüsü, Türk Kadınları Kültür Derneği, Kenan Rifai'nin annesinin adını taşıyan Cenan Vakfı gibi çeşitli vakıf ve derneklerde irşat faaliyetlerini sürdürüyor. Unutmadan son bir not yazayım. Kenan Rifai'nin bazı güftelerini Selanikli Mevlevi Necip Dede bestelemişti. Seleniklilerin çoğu Mevleviliğe bağlanmıştı. Bu bölümde hikayesini anlatacağımız Mehmet Esat Efendi gibi. 3. Bölüm Mevlevi Sabetayistler. Yıl 1876. Selanik'in tanınmış tüccarlarından Refik Recep Efendi her sabah çıkmadan önce talet giyerek Yahudi İspanyolcasıyla Ladino yazılmış Peraşa kitabından duasını ederdi. Karısı Ayşe Yahudi geleneğinin tersine dua okunan evdeki bu halde yanında oturur ona eşlik ederdi. Sabetayslar için Ayşe isminin mistik bir anlamı vardı. Sabetay Sevi'nin son eşinin adıydı. Refik Recep Efendi ve Ayşe Hanım aradan 200 yıl geçmesine rağmen Sabetay Sevi'ye inançlarını sürdürüyorlar, bir gün Mesih olarak döneceğine inanıyorlardı. Evet, o gün büyük bir boruç alınacak. Asur'da yitenlerle Mısır'a sürgün edilenler gelip Kutsal Dağ'da, Yeruşalim'de Rab'be tapınacaklar. Yeşaya 27-13. Refik Recep Ayşe çiftinin büyük dedeleri 1594 İtalya'da Toskana eyaletinin başkenti Livorno'nun Alvo köyü doğumlu Osman Çelebi Sabetay Sevi'nin önde gelen müritlerindendi. Livorno Sabetayist hareketin en önemli üslerinden biriydi. Sabetay Sevi'yi gençlik yıllarından beri tanıyan, birlikte haham Isaac di Alba'dan din dersleri alan, yine beraber Kabala'yı öğrenen en sadık mürit Moses Pinheiro ve diğer önemli Sabetay Sevi müridi haham Meir Rofe Livornoluydu. Ve Selanik'in zengin Yahudi ailesi Alatiniler de Livorno'dan gelmişlerdi. Efendi de yazmıştım Sultan II. Abdülhamid'in hal edilince Selanik'te Moiz Alatini'nin Yalılar semtindeki köşkünde yaşamaya mecbur edilmişti. O dönemde Livorno'da yaşayan herkes Sabetay Sevi'ye sempatiyle bakmıyordu. Karşı çıkan Yahudiler de vardı. Örneğin Haham Yosef Halevi'nin Sabetay Sevi hakkında olumsuz bir risalesi vardı. Haham Halevi gibi dönemin ünlü şairi Livornolu Emmanuel Frances de Sabetay Sevi aleyhinde İzmir'den kovulmasını alaya alan Sevi Mudda, kovulan Sevi adıyla şiirler kaleme almıştı. John Freely, Kayıp Mesih, 2001, sayfa 43-44. Bu olgular da gösteriyor ki Sabetay Sevi'nin Mesih hareketi Livorno'yu deriden etkilemişti. Sabetay Sevi'den önce de İtalya'da Kabala rüzgarı vardı. Hristiyanlaşmış Kabala'nın en önemli kaynaklarından biri, dünyada resim sanatı deyince ilk akla gelen Botticelli gibi dahi ressamların sponsoru olan Floransalı Medici ailesinin hamiliğini yaptığı Platon Akademisi'ydi. Amaç Hristiyanlık ile Yahudi mistisizmi arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmaktı. Fransa'dan kaçıp İtalya'ya sığınan Yahudi astrolog Nostradamus'a da kol kanat gelen Medici'lerdi. Dünyada ve Türkiye'de en çok satan kitap Dan Brown'un Da Vinci şifresinin tarihsel kökenine nereye dayandığını düşünebiliyor musunuz? Sabetay Sevi'nin üçüncü eşi Sarah'ın bir dönem Livorno'da yaşamış olması da Sabetay Sevi hareketinin burada güçlenmesine neden olmuştu. Sabetay Sevi Müslüman olup Mehmet Aziz Efendi adını alınca adını bilemediğimiz Livornolu Sabetayist de Osman Çelebi adını almıştı. Osman Çelebi'nin Sabetay Sevi'nin çok yakını olduğunu düşünebiliriz. Çünkü Sabetay Sevi Müslüman olup Mehmet Aziz Efendi adını alarak saray kapıcı başılığına getirildiğinde Osman Çelebi de Sultan 4. Mehmet'in İbriktar başısı olmuştu. İbriktar başının görevi padişahın yıkanmasına yardımcı olmaktı. Yani Sultan 4. Mehmet'i eşleri dışında çıplak gören tek görevliydi. Demek Osman Çelebi bu kadar güvenli bulunmuştu. Ayşe 9 aylık hamileydi. Refik Recep Efendi bebeğin kız olacağına inanıyordu. Ve bu nedenle daha doğmamış kızını ortağı Ali Molla'nın 7 yaşındaki oğlu Halil Ali'ye yani Bezmen vermişti. Sabetayistlerde nişan ve nikah genellikle çocuklar doğmadan önce yapılır. Abraham Galante, Sabetay Sevi ve Sabetaycıların Gelenekleri 2000 sayfa 92. Refik Recep Efendi daha doğmamış kızını iyi bir aileye gelin verdiği için mutluydu. İyi aileden kasıt neydi? Refik Recep Efendi'nin ortağı Ali Molla'nın babası Halil Ağa bin Karaveli, Sabetayist kapancıların liderlerinden biriydi. Sabetayistler Ağa Hasan'ını halife yerine kullanıyorlardı. Dipnot: Bezmen ailesi bu nedenle Halil Ali Bezmen'e, Halil Ağa bin Karaveli'nin torunu, Ağa Baba derken diğer dedeleri Nazım Ali Bezmen'e sadece dede diye hitap ediyorlardı. Her iki dedeye farklı hitabın nedeni buydu. Sabetay Sevi adlı kitabın yazarı Gövsay'a göre ağalık ünvanının kaldırılması üzerine Sabetayistler Osman Ağa'ya Osman Ogan demeye başladılar. Sayfa 77. Halil Ağa bin Karaveli herkesin gelip akıl danıştığı dini bir liderdi. Kimine borç, kimine akıl, kimine nasihat verirdi. Sözü sayılırdı, itibar görürdü. Refik Recep Efendi genç yaşına rağmen Selanik'in zenginlerinden sayılırdı. Tekstil ticareti yapıyordu. Kardeşi Emin Recep'in İngiltere'nin Manchester şehrinden gönderdiği tekstil ürünlerini Selanik'te ve İstanbul'da pazarlıyordu. Dipnot: İstanbul Bülbül Deresi mezarlığındaki bir mezar taşı yazısından o yıllarda Selanik'ten Manchester'a giden Sabetay sayısının birden fazla olduğunu anlıyoruz. Hayatım birçok hastalıkların ıstırabına göğüs gererek mütemadi çalışmakla geçti. İngiliz, Fransız, Alman lisanların edebiyatına vakıf olarak öğrendim. Manchester'da büyük babamızdan tevarüs ettiğimiz ticari mevkii pek az zaman sonra kardeşim Nuri'ye terk ettim. muvaffakiyetimin varisi hakikisi olan Nuri ailemi yükseltti. Ben 22 yaşında Selanik topraklarına gömüldüm. Şimdi kemiklerim bile kalmamı. İsmimi yad için Nuri'nin mezarına resmimi koydular. Babam, kardeşlerim Hüsnü ve Nuri'nin kemiklerini benim de resmimi sinesinde taşıyor. Ortakları Ali Molla da Manchester'dan gelen malları Arnavutluk ve civarına satıyordu. Refik Recep Efendi ile orta Ali Molla'nın Yahudi mahallesi Bedaron'da genellikle kumaş tüccarlarının bulunduğu Bezciler Hanı'ndaki dükkanları hayli hareketliydi. İki ailenin birlikteliği yıllar sonra Türkiye'nin en büyük tekstil fabrikalarından birini kurmaya kadar gidecekti. Selanik'te Sabet Ayisler havlu, çorap, peştemal, beledi yani yerel pamuklu kumaş, basma imalatında söz sahibiydiler. Yahudiler çuha imalatında, Rumlar ise keçe ve kumaş boyacılığında tekeldiler. Selanik ticaret hayatına şehir nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Yahudiler hakimdi. İlk atılımlar hep onlardan geliyor, diğerleri Rumlar, Sabet Ayisler, Bulgarlar onları takip ediyordu. İthalat ihracat yapan ailelerin iş yaptıkları ülkelerde büro açmaları fikri de Yahudilerden çıkmıştı. Refik Recep Efendi'nin örnek aldığı isim ataları gibi Livorno'dan gelip Selanik'e yerleşen Yahudi Moiz Alatini'ydi. 1800 doğumlu Doktor Moiz Alatini Selanik'in simge isimlerindendi. Floransa Tıp Fakültesini bitiren bu idealist doktor her dinden yoksul hastalarına bedava bakmasıyla herkesin sevgisini kazanmıştı. Hekim olmasına rağmen ticarette de hayli başarılı olmuş, Alatini firmasını çok geliştirmişti. Un ve kiremit fabrikaları, alkol damıtımhanesi kurmuştu. Yurt dışındaki işlerin takibi için ailesinin yarısını Marsilya'ya yerleştiren Alatini'nin bu girişimci ruhunu birçok tüccar gibi Refik Recep Efendi de takip etmiş, kardeşi Emin Recep'i Manchester'a göndermişti. Refik Recep ve ortağı Ali Molla Manchester'dan gelen gemileri boş göndermiyor, halı, ipek gibi yerli mallar ihraç ediyorlardı. Aynı hareketlilik birkaç gün sonra Refik Recep'in evinde de yaşandı. Eşi Ayşe doğum yaptı ama minik bir sürpriz vardı. Bebek erkekti. Yıllar sonra Türkiye'nin en zengin iş adamlarından olacak Ali Molla'nın oğlu, 7 yaşındaki genç damat adayı Halil Ali Bezmen biraz bekleyecekti. Refik Recep ile Ayşe arasındaki ilk oğullarına ne isim verecekleri konusunda ufak bir anlaşmazlık yaşandı. Ayşe oğluna büyük alim olarak gördüğü ağabeyi Mehmet Esad'ın adını vermeyi çok istiyordu. Ağabeyi Mehmet Esad birkaç yıl önce İstanbul'a göç etmişti. Selanik'teki ailenin öyküsüne biraz ara verip İstanbul'daki ağabeyi Mehmet Esad Efendi'yi tanıyalım. Rüyaların tanığı yoktur. Hacı-i İrfan'ı bulup Selanik tüccarından ve avdetilerden yani dönmelerden, Recep Efendi'nin sulbünden olup hicretin 1259 Rumi 1843 senesinde Selanik'te dünyaya gelmiştir. Meskenleri Kadı Abdullah Efendi mahallesidir. Sefine-i Evliya kitabının yazarı Hüseyin Vassaf 1872-1929 hocası Mehmet Esat Efendi'ye anlattığı bölüme böyle başlıyor. Dipnot: Hüseyin Vassaf'ın babası Ürgüplü Osman Efendi Kahire'de Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın, annesi Fatma Emsal Hanım ise Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın eşi Şemi Nur Kadır'ın hizmetinde çalıştılar. Kavalalı ve eşi ölünce her ikisi de İstanbul'a dönüp Kavalalı'nın kızı Zeynep Kamil ile eşi Sadrazam Yusuf Kamil Paşa'nın Bektaşilere kol kanat geren konağında cemler düzenleyen konağında çalıştılar. Burada evlendiler. Hüseyin Vassaf'ın babası Sinaniye, annesi ise Ziyaettin Gümüşhanevi dergahlarına bağlıydı. Sanırım annesi nedeniyle Sefine-i Evliya kitabının ön sözünü Gümüşhanevi dergahının son şeyhi Profesör M. Esat Coşan yazmıştı. İşin garip yanı, Hüseyin Vassaf vahdeti vücuda inanan, cifre dayalı gizemli sözler söyleyen ve hatta Hazreti Hüseyin ile Hazreti Hasan'ın peygamber olduğunu iddia eden Niyazi Mısri'ye hayrandı. Ayrıca kitabında vahdeti vücuda inanan birçok mutasavvıfın biyografisi vardı. Profesör Coşan, Hacı Bektaş Veli'nin yazdığı iddia edilen Makalat adlı kitap üzerine yaptığı çalışmayla doktora tezini vermişti. Şimdi Profesör Coşan'dan bu iki örneği vermemin temel bir nedeni var. Gerek Hacı Bektaş gerekse vahdeti vücut anlayışına inanan tasavvufçular son yıllarda hep sünnileştirilmeye çalışılıyor. İbni Arabi'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, Mevlana'nın, Niyazi Mısri'nin, Yunus Emre'nin ve benzerlerinin ehli sünnet olmayla ne ilgisi vardı? Bir ara tespit yapalım. Hüseyin Vassaf hocası Mehmet Esat Efendi için rahatlıkla dönme olduğunu yazabiliyor. Demek ki dönme sözcüğü Osmanlı'da küfür gibi algılanmıyordu. Mesele sadece küfür ve aşağılama mıydı? Sadece Mehmet Esat Efendi değil, Osmanlı biyografilerinde benzer çok sayıda yaşam öyküsü ele alınırken kişinin dönme olduğu açıkça yazılır. Bu cumhuriyetle mi değişti? Ya da 2. Dünya Savaşı'ndaki Yahudi katliamlarının büyük travması mı buna neden oldu? Çünkü bilmiyor ki Hitler dönme Yahudi'yi de yok ediyordu. Hitler Türkiye'ye girseydi Sabet Aysel'in akıbeti Türkiye'deki Yahudilerin akıbetinden farklı olmayacaktı. Bu tespitten sonra devam edebiliriz. Dönemin mutasavvıflarından Hüseyin Vassaf için Mehmet Esed Efendi'nin yeri başkaydı. Hüseyin Vassaf'ın babası Ürgüplü Hacı Osman Efendi, her fırsatta gittiği Topkapı'daki pazar tekkesinde bulunan Şeyh Salih Efendi'nin ve Çayırlı Medresesi'nde Mehmet Esed Efendi'nin sohbetlerine oğlunu da götürmüştü hep. Tanışmaları ilerlemiş Mehmet Esed Efendi Hüseyin Vassaf'a Farsça öğretmişti, Mesnevi'yi okutmuştu. Vassaf hocası hakkında hep kalbime genç yaşımda tohmi tasavvuf ve aşkı eken Mehmet Esed dede olmuştur diyecekti. Hüseyin Vassaf'ın bir yanında Sabit Aysevi'nin sağ kolu Osman Çelebi'nin torunlarından hocası Mehmet Esed Efendi, diğer yanında Sabit Aysevi ile aynı yoldan yürüyen üstadı Niyazi Mısri vardı. Hepsini birleştiren Tanrı'ya ulaşma yollarının benzerliğiydi kuşkusuz. Önceki sayfalarda başta Osman Çelebi olmak üzere ailesini biraz olsun tanıdığımız, bir dönem İstanbul'un en ünlü Mevlevisi olacak Sabit Ays Mehmet Esed Efendi kimdi? Mehmet Esed Efendi'nin öyküsü Selanik'te başladı. Zengin bir Sabet Ays ailenin oğluydu. Bize söylenene göre sadece zengin değil, yaşam biçimleri ve kültürleriyle de Selanik'in önde gelen aristokrat ailelerindendi. Mehmet Esed Efendi Selanik'te mahalle mektebini bitirdikten sonra kendi çabasıyla Arapça ve Farsça öğrendi. Babasının dükkanında çalışmaya başladı, mutsuzdu. Babası gibi tüccar olmak istemiyordu. Memurluğu denedi, kısa bir dönem vilayette tahrirat memurluğu yaptı. Ancak Hüseyin Vassaf'a göre iki olay Mehmet Esed Efendi'nin yaşamını değiştirdi. Bunlardan birincisi, Bedevi Tariki yani tarikatı, Meşayihinden yani şeyhlerinden, Şeyh Osman Efendi namında bir zattan iktisab-ı malumat yani bilgiler edinme ve hatta tarikatan ve teberrüken yani uğur olsun diye, şerbet alarak kesb-i füyuzat yani bilim irfan kazanma eylediler. İkincisi, hususi muallimden tahsili ilme başlayıp henüz sinni buluğa vasıl olmadığı bir çağdayken rüyasında görür ki kendisi bir kuyuya düşmüş serveri alem seaze, Efendimiz Hazretleri şeref zahir olup mübarek yeğdi saadeti Muhammedilerini uzatıp Cenab-ı Esad'ı kurtarmıştır. İşte bu neşe onun halini diğer gun etmiş yani değiştirmiş, rütbe-i celile-i İslamiyet'te sahibi makam ve nail-i meram olmasında yani amacına ulaşmasında amil-i müteessir yani etki yapan olmuştur. Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliya 1999, cilt 1 sayfa 329. Mehmet Esed Efendi rüyanın etkisiyle mi yoksa hocası Şeyh Osman Efendi'nin isteğiyle mi bilinmez, 1863'te Selanik'i terk edip İstanbul'a taşındı. Niye Selanik'te bir dergaha bağlanmadı da İstanbul'un yolunu tuttu? Şu nedenle sordum. Tekkelere ilişkin ilk bilginin yer aldığı 1870 vilayet salnamesine yani yıllığına göre Selanik'te Mevleviye 2, Nakşiye 2, Kadiriye 4 tekke 2 zaviye yani 6, Mısriye 2, Sümbüliye 1, Sadiye 1 tekke ve zaviyeleri bulunmaktaydı. Selanik'te bu kadar çok tarikat ve tekke varken neden İstanbul'a gitmişti? Mehmet Esed Efendi'nin İstanbul'a gidiş nedeni ve maksadı bilinmiyor. Sabit Ays kimliğini saklamak olabilir mi? Hayır, çünkü bu kimliğini hiç saklamadığı kitaplara bile dönme olarak geçmesinden belli. Sanıyorum arayış için gitti. Mehmet Esed Efendi geldiği Osmanlı'nın başkenti İstanbul'da şeyh, hoca bırakmadı, hepsinin tedrisi altından geçti. İlk hocası Hoca Şevket Efendi'ydi. Onun işaretiyle Gelibolulu Hoca Adil Efendi'ye gidip icazet aldı. Ardından Fatih'te yeni hamam yanındaki Çayırlı Medresesi'nin hocası Şeyh Temimi'den Mutavvel yani Arap Edebiyat Tarihi okudu.